Ayrım 22. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 256. Kurtuluş Savaşı'nın isyan ve ihtilal yanı. Milli mücadeleye beraber başlayan yolculardan bazıları, milli hayatın bugünkü cumhuriyete ve cumhuriyet kanunlarına kadar gelen gelişmelerinde kendi fikir ve ruhlarının kavrama sınırları bittikçe bana direnmişler ve muhalefete geçmişlerdir. Ben milletin vicdanında sezdiğim büyük ilerleme kabiliyetini bir milli sır gibi vicdanımda taşıyarak peyderpey bütün içtimai heyetimize tatbik ettirmek mecburiyetinde idim. Mustafa Kemal Atatürk. Milli mücadelenin yani Anadolu Bağımsızlık ve Aydınlanma Savaşı'nın bağımsızlık yanı bir kurtuluş savaşıdır. Ülkeyi işgal etmiş Haçlı çapulcuların sökülüp atılması savaşıdır. Nihayet bir savaştır. Bu savaşı topyekün bir millet vermiştir. Bizzat Atatürk bunu beyan ve teyit etmektedir. Dincilerin iddia ettikleri gibi her şeyi kendine mal ederek kendini öne çıkarmamaktadır. Atatürk'ü böyle bir tavrın sahibi olarak göstermek, müdafaa-i hukuk lügatındaki tabiriyle namussuzluktur. Bakın, milletinin verdiği adla Halaskar Gazi, 14 Ekim 1925 günü İzmir Kız Öğretmen Okulu'nda yaptığı konuşmada ne diyor? Milli mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir. Milletin evlatlarıdır. Millet analarıyla, babalarıyla, hemşireleriyle mücadeleyi kendisine ülke edindi. Biliyorsunuz ki asırlarca vuku bulan mücadeleler ve bunların neticeleri olarak da yüksek tarihi zaferler vardır. Fakat o zaferlerin amilleri kendi ülkeleri olarak değil, şunun bunun hırsı peşinde kul köle olarak bulunmuşlardır. Halbuki milli mücadelede şahsi hırs değil, milli ülkü, milli izzet-i nefs hakiki etken olmuştur. Atatürk, Söyleye ve Demeçler 2 Taksim 242. Savaşın aydınlanma yanı. Savaşın aydınlanma yanı ise bir isyan ve ihtilal olayıdır. Bu isyan yukarıda sıraladığımız kavramlara karşı, ihtilal ise bu kavramları yaşatıp temsil eden kurum ve kişilere karşı yapıldı. Ne var ki işin bu yanı savaşın baş mimarı tarafından ilk günlerde hiçbir şekilde telaffuz edilmemiştir, edilemezdi. Topyekün bir ihtilale hazır olmayan halkı ve orduyu bunu hazırlamak gerekiyordu. Ancak Mustafa Kemal o dönemde ihtilal kelimesini telaffuzdan bile kaçınmıştır. İlk kez 1927 yılında hareketten isyan kelimesini kullanarak söz eder. Nutukta Osmanlı Devleti'nin, padişahının, hükümetinin hiçbir anlamı kalmadığını belirttikten sonra şöyle diyor. Osmanlı hükümetine, Osmanlı padişahına ve Müslümanların halifesine isyan etmek ve bütün milleti ve orduyu isyan ettirmek lazım geliyordu. Mustafa Kemal'in pek önemli bir nokta olarak belirttiği bir konu da millet ve ordunun padişaha dinden ve gelenekten gelen bağlarla itaatli ve sadık olması ve halifesiz, padişahsız bir kurtuluşun manasını anlamak kabiliyetinde olmaması idi. Bu inancın tersini söyleyenler derhal dinsiz, vatansız, hain ve alçak ilan ediliyorlardı. Mustafa Kemal, halkın ve ordunun hilafet ve saltanat makamına bağlılığını bildiğinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmasına kadar padişah ile bozuşmaktan kaçınmıştır. Bunu nutukta da açıkça belirtir. Kurtuluş çaresi aranırken iki şey söz konusu olmayacaktı. Bir defa İtilaf Devletlerine karşı düşmanca tavır alınmayacaktı ve halifeye canla başla bağlı ve sadık kalmak temel şart olacaktı. Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay gibi isimler Mustafa Kemal'in Cumhuriyet ve inkılaplar konusundaki düşüncelerini daha önce de az çok biliyorlardı. Ancak onlar toplumun yapısını, gelişmeleri, şartları ve Mustafa Kemal'in yöntemini kavrayamadıklarından 1923'ten sonra yapılacaklara ihtimal vermemişlerdir. Çevik, milli mücadelede müdafaa hukuktan halk fırkasına geçiş 183-188. Bu bakımdan Sabahattin Seley'in Amasya Genelgesi'nin ilanında Atatürk'ün yanında yer alan yakın arkadaşlarını İhtilal Komitesi olarak adlandırması. Bakınız Selek Anadolu İhtilali 257 isabetli görülemez. O kadro Kurtuluş Savaşı komitesidir ama İhtilal Komitesi asla değildir. Evet, Amasya Tamimi, Cumhuriyet devrimlerinin tamamını içerecek genel şemsiye kavramları taşımaktaydı. Atatürk, büyük bir diplomasi dehasıyla o şemsiye kavramların daha yolun başında yazıya geçirilerek millete duyurulmasını, daha doğrusu millette bir şuuraltı yaratılmasını sağlamıştı. Ama işin ucunun nerelere vardırılacağı o gün kendisinden başka bilen, hatta sezen tek kişi yoktu. Selek'in İhtilal Komitesi olarak adlandırdığı kadrodan bir tanesi işin öte ucunu fark etmiş olsaydı Mustafa Kemal'in yanında tek kişi kalmazdı. Ama o vatanperver, mücadeleci insanların felsefi, diplomatik çabaları meselenin bu yanını fark etmeye yetmemiştir. Anadolu Bağımsızlık ve Aydınlanma Savaşı'nın ihtilal yani aydınlanma kısmının açık ilanı, İkinci müdafaa-i hukuk devresi olan Büyük Millet Meclisi döneminde saltanatın kaldırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirildiği gün gerçekleşmiştir. Biz Mustafa Kemal'in bağımsızlık ve aydınlanma savaşının aydınlanma kısmında yani ihtilalle başarılan kısmında tamamen tek olduğunu düşünmekteyiz. Bu ikinci kısımda Atatürk'le fiziki olarak yan yana duranlar bile işin metafizik, tarihi, felsefi omurgasını kavradıklarından değil, Atatürk'e bağlı olduklarından ona problem çıkarmamak için onunla birlikte oldular. Yani onların meziyeti o muazzam ve muhteşem işin önemini kavramaları değil, yaratıcı mimara itiraz etmemeleridir. 4. Bölüm Kur'an ve müdafaa-i hukukta ortak hedefler ve eylemler. Allah'tan başkasına teslim olmamak. Zulmü tek düşman bilme ve isyan ruhunun bir icabı olarak Kur'an ve müdafaa-i hukuk zihniyetinin ortak kabullerinden biri de Allah'tan başka bir güce ve kişiye teslim olmamaktır. İslam'ın getirdiği dinin omurga kavram ve kabulü de teslimiyetin sadece Allah'a olması gerektiğidir. Müdafaa-i hukuk ve teslimiyet. Müdafaa-i hukuk Allah'tan başkasına teslim olmamayı, hayatın ve onurun esası bilenlerin zihniyeti ve yoludur. Osmanlı'yı darmadağın edip tarihe gömmenin uluslararası resmiyet belgesi sayılabilecek Mondros müteakeresi karşısında Anadolu halkının iki kısmı ayrıldığını görmekteyiz. 1. Teslimiyetçiler, padişah ve Osmanlı hükümeti ile onların yolunda gidenler. 2. Hiçbir teslimiyeti kabul etmeyip ölüm pahasına da olsa mücadeleyi esas alanlar. Müdafaa-i hukukçular ve onların yolunda gidenler. İşgalci güçlerin her isteğine boyun eğen padişah ve hükümetlerinin savunduğu teslimiyetçi görüşü iyi anlayabilmek için öncelikle bu görüşün baş mimarı padişahın değerlendirmelerini bilmek gerekir. O günkü padişah Vahdettin'in padişah olduğu günlerde tebrik için huzura çıkan Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'ye söyledikleri onun kendine güveni olmadığını gösteriyor. Şöyle diyor. Ben bu makam için hazırlanmadım. Çocukluğumdan beri vücutça rahatsız olduğumdan layıkıyla tahsil göremedim. Yaşım kemale erdi. Padişah olduğunda 57 yaşındaydı. Dünyada bir emelim kalmadı. Biraderlerle hangimiz evvel gideceğimiz malum olmadığından bu makamı bekliyor değildim. Fakat takdiri ilahi ile teveccüh etti. Bu ağır vazifeyi deruhte ettim. Şaşırmış bir haldeyim. Bana dua ediniz. Zeki Çevik, Milli Mücadele'de Müdafaa-i Hukuk 72. Vahdettin'in bu itirafının ifade ettiği anlam açıkça şudur. Felce uğramış bir irade, günlerin getireceğine teslimiyet, dirayetsizlik, yüzünden baskı ve ihfallere mükavemetsizlik. Dikkat edilsin ki bu psikoloji geleneksel dindeki hilafet ve halife anlayışına tamamen zıttır. Yani bu yapıda bir şahsiyetin geleneksel fıkıh açısından bile hilafet makamını işgali asla mümkün görülemez. Vahdettin bu yetersizliğinin farkında olmasına rağmen iyi danışmanlar seçememiştir. Zaten İttihat Terakki iktidarından sonra etrafında yalnız İttihat Terakki düşmanları kaldı. Hem dar çevresine hem de İtilaf devletlerini memnun edebilmek için başından beri hoşlanmadığı İttihatçılara karşı amansız bir mücadele açılmasını kabul ve teşvik etti. Meclisin fesh edilmesinden sonra tek düşünce biçiminin temsilcileri olan Hürriyet ve İtilaf fırkasının etkisinden çıkamadı. Bundan sonra Vahdettin'in önünde iki yol kalıyordu. Ya dövüşmek ya da teslim olup uyuşmak. O ikinci yolu seçti. Yaratılış ve yetişmesindeki yatkınlık ile dar çevresi onu bu yola itiyordu. Vahdettin'i bu yoldan çevirecek adam yok değildi. Ama o koca Osmanlı Devleti içinde sadece ihtiyar Tevfik Paşa ile hainliği tescil edilmiş damat Ferit'e inanıp güvendi. Şüphe yok ki İstanbul hükümetlerinin politikalarının belirlenmesinde padişahın bu teslimiyetçi anlayışının etkisi büyük olmuştur. Daha Mondros'a ateşkes için giden heyete bildirilmek üzere Sadrazam İzzet Paşa'ya verdiği direktifte önce hilafet ve saltanatın korunması, sonra da bazı eyaletlere siyasal olmamak şartıyla muhtariyet verilmesi gibi egoist ve tavizci bir tutum sergilemiştir. Vahdettin'in bu ürkek ve çekingen tavırları giderek İtilaf devletlerinin istekleri karşısında tavizci tutumunu arttıracak ve iş boyun eğme noktasına gelecek. Bunun sayısız örnekleri içinden birkaçı sanırız bu görüşümüzü ispata yetecektir. Vahdettin'in düşünüp karar kıldığı bir politikası da İngilizlere boyun eğip bağlılığını ispat ederek onların insafı dairesinde kendisine dünyanın en çok Müslüman nüfusa sahip ülkesi sıfatıyla padişah halifeyi ruhani bir lider olarak seçmelerini sağlamaktı. Bu sayede Osmanlı Devleti de bağımlı olarak İngiliz İmparatorluğu içinde yerini alacaktı. Böylece Yavuz Sultan Selim'in bile hayal edemeyeceği bir şeye, yani sadece dinen Mısır ve Sudan'dan başka Hindistan Müslümanlarına da halife olarak söz geçirme imkanına kavuşacaktı. Vahdettin bunu umuyordu. Ancak başlangıçta İngilizlerin Türkiye'yi ezmek kararından haberi olsaydı böyle düşünmesi biraz zor olabilirdi. İngilizlerin bu niyetleri yavaş yavaş ortaya çıktıkça gerçeği görmüş, ancak özlediği ve karar kıldığı çözümün arkasından gitmeye devam etmiştir. Vahdettin söylediklerini harfiyen uygulayacak iki güvenilir adamına, bunlar Ahmet Tevfik Paşa ve damat Ferit Paşa'dır, değişik politik etkenlerle 8 defa hükümet kurdurmuştur. Bu dönemde toplam 11 hükümet kurulmuştur. Çevik, adı geçen eser 73-75. Bu padişahın bir yandan en melun adam diye tanımlayıp öte yandan tek güvenilir adam yaptığı eniştesi damat Ferit Paşa'ya gelince milli mücadeleye açıkça hasım olduğunu her zaman gösterdi. Padişah da eniştesi olması sebebiyle ve sevmemesine rağmen en çok ona güvendi ve 5 kez görevlendirdi. İzmir'in işgali, Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişi, müdafaa-i hukuk hareketinin güçlenmesi, Erzurum ve Sivas kongreleri, Ali Galip ve Anzavur olayları, Sevr anlaşması gibi önemli gelişmeler hep onun hükümetleri zamanına rastlar. Siyasi hayatında bilmeyerek yaptığı en olumlu olay Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesidir. İngiliz raporlarında padişahın bu en güvendiği adam hakkında şu değerlendirmeler yapılmıştır. Damat Ferit birinci defa hükümeti kurduğunda İngiliz Yüksek Komiserliğinden Webb 5 Mart 1919 tarihli raporunda şunları belirtmiş. Damat Ferit müsteşar Hohler'e özel olarak haber gönderip bütün umudunun Allah'ta ve İngiltere'de olduğunu, bir miktar mali yardımın şart olduğunu ve istedikleri herhangi bir kimseye tutuklamaya hazır olduğunu bildirmiştir. Çevik, adı geçen eser 77. Allah'tan başka hiçbir güce teslimiyeti kabul etmeyen müdafaa-i hukuk zihniyetine gelince onun özellikleri şöyle özetlenebilir. Müdafaa-i hukuk, Kuvayi Milliyesi ile haksız işgallere karşı durmuş ve fiilen savunmaya geçmiştir. Kuvayi Milliye halkın hiçbir makamından emir almadan Yalnız milli vicdanından emir alarak, silaha sarılarak, milis kuvvetler meydana getirerek çete harbine yani gerilla savaşına girmiştir. Mondros müzakeresinden sonra işgale uğrayan yurt köşelerinde başlangıçta niçin Kuvayi Milliye ortaya çıkmıştır? Bunun en büyük sebebi işgalcilere karşı koyacak ordu birliklerinin bulunmamasıdır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmeden seferberlik ilan edince 1914 Ağustos başı ordunun mevcudu 400 binden 650 bine çıkarılmıştı. Subay adedi ise 24 bin civarında idi. 5 yıl sonra Kurtuluş Savaşı hazırlanırken 70-80 bin civarında planlanan ordunun subay kadrosunu tamamlamak için büyük sıkıntılar çekilmiş ve bu eksik bir türlü giderilememişti. Bu dönemde gerek tersler, gerekse firarlar ve kayıplar sonucu bütün ordu mevcudu 50 bini geçmiyordu. 1919 Mayıs'ında. Erzurum'daki 15. kolordu dışındaki bütün kolordularda kadro hemen hemen yok denecek seviyedeydi. En iyi durumdaki 4 tümenli 15. kolordunun mevcudu ise 17.860 kişiden ibaretti. Çevik, adı geçen eser 78-79. Anadolu'da müdafaa hukuk ve Kuvayi Milliye örgütlenmesi sivil yönetici ağırlıklı yürütülmüştür. Çünkü askeri birlikler zayıftır. Askerler sivil komutanların müşaviri olarak görevlendirilmişlerdir. Kuvayi Milliye birliklerinde bu askeri komutan sivil milli komutanla anlaşarak müfrezeyi savaş bakımından yönetir ve gerekli emirleri verirdi. Bunun dışındaki sorumluluk milli komutana aitti. Kuvayi Milliye'nin silah ihtiyacı genellikle askeri birliklerden karşılanırdı. Öyle bir an geldi ki ordu, Kuvayi Milliye'nin hem iaşe hem de giyim kuşam konusundaki ihtiyaçlarını karşılar oldu. Çevik 84-85. Sonuç olarak Mondros müzakeresi Osmanlı topraklarında yer yer başlayan milliyet hareketleri yanında aslında yavaş yavaş gelişip oluşumunu tamamlayacak olan Türk milli şuurundan aniden patlamasıyla ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ateşkesin ağır şartları, haksız uygulamaları ve bunlara eklenen azınlıkların taşkınlıkları Türk milletinin şahlanmasına etmiştir. Yani Türkler haklarını savunmaya Mondros müzakeresinin ilanıyla başlamışlardır. Kısaca işgalcilerin katliam, zulüm ve yağmacılığından şikayet eden halka telgraf ve tamimleriyle sükunet tavsiye eden ki bu saltanatçı ve hilafetçi kurtuluş anlayışıdır. Bir İstanbul hükümeti yani teslimiyetçilerle medeni dünyada hür ve bağımsız bir devlet olarak yaşayabilmek için sabırla beklemeye değil de bizzat haklarını almak için harekete geçen kişi ve kuruluşların müdafaa-i hukukçuların kurtuluşçu, inkılapçı anlayışı çarpışmıştır. Müdafaa-i hukuk şahsi değil fakat doğrudan doğruya milli hakların korunması için bir ihtilal hareketidir. Bu harekete ihtilalci ve kimliği veren fikri kaynağı ve metodudur. Müdafaa hukukun yöntemi Türk toplumunun ortaklaşa atılımını gerçekleştirmek için teslimiyetçi İstanbul iktidarından ümidin kesilerek bağımsızlığı bizzat ele almak amacıyla silahlı mücadeleye geçmekti. En özgün yanı da devletten bağımsız bir sivil toplum örgütlenmesi oluşudur. Milli ve bağımsız bir devlet fikrini gerçekleştirmek üzere başlayan savaşın adı da tabii olarak Milli Mücadele veya Kurtuluş Savaşı'dır. Milli devlet formülü her türlü saltanatçı, Osmanlıcı ve ittihadi anasırcı ve hatta başlangıçta izlenmesine rağmen ileriki safhalarda hilafetçi düşünceleri reddederek gerektiğinde onlarla mücadele etmiştir. Bütün sosyal ve siyasal çalışmalar hep milliyet açısından ele alınıp değerlendirilmiştir. Fakat bundan müdafaa-i hukuk hareketinde din unsuru göz ardı edilmiştir. Sonucu çıkarılmamalıdır. Din olgusu milliyet fikriyle beraber hareketin itici motor gücünde etkili olmuştur. Müdafaa-i hukuk hareketini gerçekleştirme aracı olan milli mücadelenin unsurları ve öncüleri fertler değil, cemiyetlerdir. Bunlar reddi ilhak, reddi işgal, müdafaa-i hukuk, muhafazayı hukuk, istihlası vatan, Hareket-i Milliye gibi çeşitli isimler altında köylere ve mahallelere kadar inip örgütlenmişlerdir. Bu hareket her fırsatta çeteciliği reddeden milletin ortak meşru müdafaasıdır. Müdafaa Hukuk Hareketi Mahalli Kongre, Milli Kongre, Sivas Kongresi ve TBMM hükümeti olarak dönemi çalışmaları safhalarından geçerek hedefine ulaşacak ve milli devleti yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracaktır. Çevik, adı geçen eser 117-120. 22. ayrımın sonu sayfa 266.